Ayrım 14, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 165. Isabel'in Macondo'da yağmuru seyrederken kendi kendine konuşması. Kış, bir pazar günü insanlar kiliseden çıkarken bastırdı. Cumartesi gecesi hava çok sıkıntılıydı. Hatta pazar sabahı bile kimse yağmur yağacağını düşünmemişti. Ayinden sonra biz kadınlar daha şemsiyelerimizi açamadan sert kara bir rüzgar esti. Geniş yuvarlak bir çember içinde döne döne mayısın tozunu, kuru döküntülerini süpürdü götürdü. Yanımda duran biri, "Yağmur rüzgarı bu," dedi bana. Ben bunu daha önceden anlamıştım. Daha kilise merdivenlerine adımımı attığım an içimde, midemde çamurumsu bir şey hissetmiş, fena olmuştum. Erkekler bir elleri şapkalarında, bir ellerinde mendil, rüzgar ve tozdan korunarak en yakın evlere koşmuşlardı. Sonra yağmur başladı. Gök başımızın hemen bir karış üstünde kanat çırpan kül rengi bir pelte kesildi. Sabahın geri kalan bölümünde üvey annemle parmaklığın kenarında oturduk. 7 aylık şiddetli bir yazdan ve o yakıcı tozdan sonra saksılarda susuzluktan kavrulmuş biberiye ve Hint sümbüllerini yağmur canlandıracağı için seviniyorduk. Öğleyin topraktan yükselen ısı kesildi. Alt üst olan toprağın uyanan ve canlanan bitkilerin kokusu, biberiyenin kokusuyla serin ve can verici yağmur kokusunda birleşti. Babam öğle yemeğinde, "Mayıs yağmurları güzel günlere işarettir," dedi. Yeni mevsim için söylenen bu parlak söz üzerine üvey annem gülümseyerek haç çıkartıp bana, "Vaazda da böyle söylediler," dedi. Babam güldü. Yemeğini iştahla yedi. Hatta parmaklığın yanında oturup yemeğini rahatça sindirdi. Sessiz, gözleri kapalıydı ama uyumuyordu. Sanki uyanıkken düş görür gibiydi. Bütün öğleden sonra tek düze yağdı. Hiç değişmeyen, rahatlatıcı bir şiddetle suyun aktığı duyuluyordu. Tıpkı bütün bir öğle sonra süren tren yolculuklarında olduğu gibi. Ama biz fark etmeden yağmur duyularımıza iyice işlemekteydi. Pazartesi sabahı erkenden avludan gelen buz gibi dondurucu soğuğu kesmek için avlunun kapısını kapatırken bütün duygularımız yağmurla dolmuştu. Ve pazartesi sabahı sonraki saatlerde yağmur duyularımızdan aşıp taşıyordu. Üvey annemle bahçeye bakmaya gittik. Katı kül rengi mayıs toprağı bir gece içinde ucuz sabunlar gibi kara, yapışkan bir madde olmuştu. Saksılardan sular sızmaya başladı. "Gece çok fazla yağmur yemişler," dedi üvey annem. Ve onun gülümsediğine, bir gün önceki neşesinin geceleyin belirsiz, bıkkın bir ciddiyette dönüştüğüne dikkat ettim. "Doğru," dedim. "Yerler saksıları yağmur dinene dek verandaya alsalar daha iyi olur," diye sürdürdüm. Yağmur öteki ağaçların üstüne kocaman bir ağaç gibi büyürken saksıları verandaya aldılar. Babam pazar günü oturdu aynı yerdeydi ama yağmurdan söz etmedi. "Dün gece iyi uyumadım galiba çünkü sırtım tutulmuş olarak uyandım," dedi. Ve orada parmaklığın yanında ayakları bir iskemleye dayalı, başı bomboş bahçeden yana dönük oturup kaldı. Sadece yemeği geri çevirdiği sırada alacakaranlıklı yağmurdan söz etti. "Sanki hava hiç açmayacakmış gibi," dedi. Sıcak ayları anımsadım. Ağustos'u anımsadım. Zamanın ağırlığı altında ölmek için kendimizi koyverdiğimiz, giysilerimizin bedenlerimize yapıştığı, geçmek bilmeyen saatin dışarıdan gelen ısrarlı ve tatsız vızıltısını dinlediğimiz o uzun, korkunç öğle uykusu saatlerini. Islak duvarlara baktım. Kirişlerin birleştiği yerler sudan kabarmıştı. Küçük bahçeye baktım. İlk kez bomboştu. Duvarın dibinde Yasemin ağaççığı annemin anısına sadık duruyordu. Babamı gördüm. Sallanan iskemleye oturmuş. Ağrıyan sırtını bir yastığa dayamış. Kederli gözleri yağmur labirentine itip gitmişti. Ağustos gecelerini anımsadım. O güzelim sesin içinde yalnızca yağlanmamış paslı eksenin çevresinde dönen dünyanın çıkardığı 1000 yıllık ses duyulurdu. Birden karşı durulmaz bir keder sardı her yanımı. Tıpkı pazar günü gibi bütün pazartesi de yağmur yağdı. Ama şimdi başka türlü yağar gibiydi. Kalbimde değişik acı şeyler olduğunu hissettim. Akşam saatlerinde bir ses iskemlemin yanı başında, "Yağmur da sıktı artık," dedi. Başımı çevirmeden Martin olduğunu sesinden tanımıştım. Kocam olduğu hüzünlü Aralık sabahından sonra bile değişmeye aynı soğuk ve ürkütücü hali yanındaki iskemlede konuştuğunu biliyordum. 5 ay geçmişti o zamandan beri, şimdi gebeydim ve Martin burada yanı başımda yağmurun onu sıktığını söylüyordu. "Sıkmıyor," dedim. "Bu bomboş bahçeyle avludan kalkıp içeri giremeyen zavallı ağaçlarla bana çok hüzünlü geliyor." Sonra ona bakmak için döndüm. Martin gitmişti. Bana sanki hava bir daha hiç açmayacakmış gibi görünüyor diyen yalnızca bir sesti. Bu sese dönüp baktığımda yalnız boş bir iskemle gördüm. Salı sabahı bahçede bir inek bulduk. Kafa tutan, sert hareketsiz içinde yüksek kayalık bir burun gibiydi. Başı öne eğilmiş, ayakları çamura gömülmüştü. Bütün sabah yerliler sopalarla, taşlarla onu bahçeden çıkartmak için uğraştılar. Ama inek yağmurun eğdiği koca kafası, çamura gömülmüş ayaklarıyla orada bahçede vakur, sert ve soğukkanlı duruyordu. Babamın hoşgörüsü ve sabrı tükenene dek hayvanı durmadan rahatsız ettiler. "Bırakın onu," dedi. "Geldiği gibi gider." Salı sabahı su tıpkı kalbin üstündeki kefen gibi sıkıp acıtmaya başladı. İlk sabah serinin sıcak, yapışkan bir neme dönüşüyordu. Hava ne çok sıcak ne de çok soğuktu. Bir sıtma döbetinin ürperticiliğindeydi. Ayaklar ayakkabıların içinde terliyordu. Giysilerin tene değmesi mi, yoksa düpedüz çıplak ten mi sıkıntı veriyor belli değildi. Verandada oturduk ama ilk gün yaptığımız gibi yağmurun gözlemedik. Artık yağdığını bile hissetmiyorduk. Sisin içinde yalnız ağaçların dış çizgilerini görebiliyorduk. Düşünce bir yabancıyı gördükten sonra uyanıp dudaklarında bulduğu o tadı anımsatan hüzünlü ıssız gün batışları oluyordu. Günlerden salı günü olduğunu biliyordum. Sayın Jorem ikizlerini bize her hafta seslerini korunmamış güzelliğiyle kederli ve buruk görünen basit türküler söylemeye gelen o kör kızları anımsadım. Yağmurun ötelerinde kör ikizlerin küçük türkülerini duyar gibi oldum. Onların evde olduğunu, dışarı çıkıp türkü söylemek için içişerek yağmurun dinmesini beklediklerini düşündüm. Sonra bugün Sayın Jorem ikizlerinin gelmeyeceklerini düşündüm. Her salı öğle uykusundan sonra o sonu gelmez limon dalını almak için verandaya gelen dilenci kadın da gelmeyecekti. O gün yemek saatlerini şaşırdık. Öğle uykusu saatinde üvey annem yavan bir çorbayla bayat ekmek verdi. Gerçekte pazartesi güneş battığından beri yemek yememiştik ve sanırsam o zamandan beri de düşünmez olmuştuk. Uyuşmuştuk, yağmur bizi kendimizden geçirmişti. Doğanın çöküntüsüne sessiz ve direnmeksizin katılmıştık. Öğleden sonra tek kımıldamayan inekti. Birden boğuk bir sesle içi sarsıldı ve ayakları daha büyük bir kuvvetle çamura battı. Sonra yarım saat kadar kıpırdamadan durdu. Sanki şimdiden ölmüş gibiydi ve yaşama alışkanlığı yüzünden devrilemiyordu. Bu alışkanlık bedeninden daha güçsüz düşene dek durdu. Sonra ön ayaklarını büktü. Kara ve parlak butları hala son bir acılı direnişle havadaydı. Islak burnu çamura gömüldü. Sonunda sessiz, yavaş ve vakur bir törenle tümden yıkılıp kendi yapısının ağırlığına teslim oldu. "Bu kadar dayanabildi," diye bir ses duydum yanı başımda. Dönüp baktım. Eşikte salı günlerinin dilenci kadını duruyordu. Bir dal limon istemek için fırtınadan çıkıp gelmişti. Eğer oturma odasına gidip de masayı duvara dayatılmış, eşyaları üstüne yığılmış ve karşıda da bütün gece hazırlanan sandık ve kapkacak kutularını görmeseydim, belki çarşamba günü bu çaresiz havaya alışırdım. Bu görünüm içine korkunç bir boşluk açtı. Geceleyin bir şeyler olmuştu, ev karmakarışıktı. Çıplak ayaklı gömleksiz pantolonların dizlere dek sıvamış gücüyara yerleri eşyaları yemek odasına taşıyorlardı. Adamların yüzlerinden bu işi büyük bir önemsemeyle görmelerinden, boşa çıkmış bir karşı koyuşun, yağmurda gereksenen horlanmış zavallı kişiliklerinin öfkesi taşıyordu. Yönsüz ve amaçsız dolaşıyordum. Kendimi deniz yosunlarının, likenlerin, yumuşak yapışkan zehirli mantarların ekildiği, gölgelik ve nemli yerlerde oluşan iğrenç bitkilerle gübrelenen bir çayırlığa dönmüş hissediyordum. Oturma odasına yığılan eşyaların boş görünümüne bakarken üvey annemin kendi odasından beni zatürre olacaksın diye uyardığını duydum. Ancak o zaman suyun bileklerime dek geldiğini fark ettim. Evi su basmıştı. Yerler kalın tutkal gibi yapışkan ölü bir su tabakasıyla örtülüydü. Çarşamba gün öğlene dek sürdü gün doğuşu ve öğleden sonra daha saat 3 olmadan erken erken gece bastırdı iyice. avda aynı ağır tek düze acımasız bir uyumla yağmur sürüp gidiyordu. Zamansız bastıran yumuşak kasvetli bir alacakaranlıktı. Doğanın verdiği sıkıntı karşısında yenik ve çaresiz duvara dayalı iskemler üstünde tünemiş gucuyaraların sessiz içinde gelişiyordu. İşte bu sıralarda dışarıdan haberler gelmeye başladı. Kimsenin bir haber getirdiği yoktu. Yalnız kendi kendine geliyordu, hiç eksiksiz ulaşıyordu. Ev eşyalarının ufak tefek döküntülerini, bazı şeyleri daha birçok şeyleri, geçmiş bir felaketin artıklarını, hayvan kalıntı ve ölülerini sürükleyerek sokaklarda akan sıvı çamur taşıyordu. Pazar günü olan olaylar ki o güne dek yağmur hala bereketli bir mevsimin habercisi sayılıyordu, bizim evimize 2 gün sonra duyuldu ve çarşamba günü haberler sanki fırtınanın iş gücüyle itilircesine geldi. Kilisenin sularla doldu ve yıkılması beklendiği öğrenilmişti. O gece nasıl öğrendi şaşılacak biri de, tren pazartesiden beri köprüden geçemiyormuş. Kabaran sular rayları sürüklemiş galiba, dedi. Ve hasta bir kadının yatağından kayboldu ve öğleden sonra avluda suların içinde sürüklenirken bulunduğu duyuldu. Dehşet içinde korkuya ve sele kendimi bırakmış bir sallanan iskemleye oturdum. Ayaklarımı altıma alıp gözlerimi bulanık bir önseziyle dolu nemli karanlığa diktim. Üvey annem kapıda göründü. Başı dimdik, elinde yüksekte tuttuğu bir lamba vardı. Aileden ölen birinin hayaleti gibiydi. Ben kendim de bu hayaletin doğaüstü durumunu paylaştığım için ondan korkmuyordum. Yanıma geldi, başı hala dik, lamba havada, suları sıçratarak verandaya çıktı. Dua edelim şimdi, dedi. Elinde tesbihi karşımda durmuş. Dua edelim şimdi, gömütler sudan açılmış. Zavallı ölüler gömütlükte yüzüyormuş, diyordu. O gece çok az uyumuş olmalıydım. İrkilerek uyandım. Çürüyen bedenlerden gelen kokular gibi ekşi ve keskin bir koku vardı. Yanımda horlayarak uyuyan Martin'i kuvvetle sarstım. Duymuyor musun, diye sordum. O, ne, dedi. Koku, yollarda yüzen cesetlerden geliyor herhalde, dedim. Bu düşünce beni dehşet içine bırakmıştı ama Martin duvardan yana dönüp boğuk ve uykulu bir sesle, "Bunlar senin uydurmaların. Gebe kadınlar hep bir şeyler uydururlar," dedi. Perşembe gün ağrırken koku kesildi. Uzaklık hissi gitmişti. Zaman fikri bir gün öncesinden beri bozulmuş, tümden yok olmuştu. Böylece perşembe olmadı. Perşembe diyebileceğimiz şey, Cuma'yı incelemek için iki elimizle araladığımız peltemsi maddesel bir şeydi. Orada kadınlar ve erkekler yoktu. Babam, üvey annem, yerliler, kış bataklığında kımıldamadan yağlı, gerçekten uzak bedenlerdi. Babam bana, sana ne yapacağını söylene dek buradan ayrılma, dedi. Sesi uzaktan, dolaylı geliyordu ve sanki kulakla değil de tek uyanık kalan dokunma duyusuyla seziliyordu. Ama babam geri dönmedi. Bu havanın içinde yitti. Bunun için ben de gece olunca beni yatak odama götürmesini üvey anneme seslendim. Bütün gece süren rahat ve sakin bir uyku uyudum. Ertesi gün hava aynıydı. Renksiz ve kokusuz ve ıssız. Uyanır uyanmaz bir iskemlenin üstüne çıktım ve hiç kımıldamadan orada kaldım. Çünkü bir şey bilincimin bir parçasının tümden uyanmadığını söylemişti bana. Sonra trenin düdüğünü duydum. Fırtınadan kaçan trenin uzun ve kederli düdüğü. Bir yerlerde hava açmış olmalı diye düşündüm. Ve arkamda bir ses bu düşünmeme karşılık verir gibi, "Nerede?" dedi. "Kim var orada?" diye araştırarak sordum. Uzun ince kollarıyla duvar tarafında üvey annemi gördüm. "Benim," dedi. "Duyuyor musun?" diye sordum. Ve belki kasabanın dış eteklerinde havanın açtığını ve demir yolunu onardıklarını söyledi. Sonra bana dumanı tutan bir tepsi kahvaltı uzattı. Kaynamış tereyağı ve sarımsak salçası kokuyordu. Bir tabak çorbaydı. Çok şaşırıp saati sordum. Ve o donuk, güçsüz bir tevekkül havası taşıyan sesiyle, 2:30 falan olmalı. "Tren bunca şey sonunda gecikmedi," dedi. "Ben 2:30. Nasıl bu denli uyuyabildim?" dedim. Üvey annem, "Çok uyumadın, saat 3'ten fazla yoktur," dedi. Ve ben titreyerek tabağın parmaklarımın arasından düşeceğini hissederek, "Cuma saat 2:30," dedim. Ve o canavarca sakin, "Perşembe 2:30 yavrucuğum, hala perşembe 2:30," dedi. Duyuların değerlerini yitirdiği bu uyur uyanık durumda ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Sadece sayısız uzun saatlerden sonra bitişik odadan bir ses duyduğumu biliyorum. O ses, Şimdi yatağı bu yana toplayabilirsin, dedi. Yorgun bir sesti bu ama bir hastadan çok iyileşme devresinde olan birinin sesiydi. Sonra suyun içindeki tuğla seslerini duydum, taş gibiydim. Yatay durumda olduğumu fark ettim. Sonra büyük bir boşluk hissettim ve birden kalbimin donmuş bir taşa dönüştüğünü hissettim. Öldüm diye düşündüm. Tanrım, öldüm ben. Yatakta sıçradım, bağırdım. Ada, ada. Öte yandan Martin'in tatsız sesi karşılık verdi bana. Seni duyamazlar. Onlar şimdiden dışarı çıktılar bile. Ancak o zaman havanın düzeldiğini ve her yanımızı bu sessizliğin, bir sakinliğin, bir gizli ve derin mutluluğun, ölüme çok benzemesi gereken kusursuz bir durumun sardığını anladım. Sonra verandada ayak sesleri duyulmaya başladı. Açık tümden canlı bir ses işitildi. Sonra serin bir rüzgar kapıyı sarstı. Kapı tokmağı gıcırdadı ve katı, anıtımsı bir beden, olgun bir meyve gibi avludaki sarnıcın derinliklerine düştü. Havadaki bir şey görünmeyen birinin karanlığın içinde gülümsediğini hissettiriyordu. Güzel Tanrım diye düşündüm. Zamanın iç içe geçmesinden şaşkına dönmüştüm. Eğer şimdi beni geçen pazar ayine çağırmaya gelirlerse hiç şaşma. 14. ayrımın sonu, sayfa 173.